Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsodi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdır ve Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 5 İsven 1401, Hicri Kameri Şaban 1444 ve Miladi Takvim'le 27 Şubat 2023 Cuma. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sevgili torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz bu münasebetle. Tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve Hacı Nasreddin Tusi anma programını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu viladet yıl dönümü. Muhafızlar, ordusu komutanları ve yetkililerinin konferansı. İran Sambo Bakanlığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü ve pasar günü münasebetiyle bildiri yayınladı. İslam İnkılabı rehberi rehberlik bilgiler meclis üyelerine kabul etti. Dışişleri Bakanı'nın Iraklı yetkililerle görüşmeleri sürüyor. Ve Garip Abadi, insan hakları siyasallaşmanın kurbanı olmuş açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Bugün 24 Şubat 2023 tarihine tekabül eden Hicri Kameri, 3 Şaban 1444 Ehl-i Beyt imamlarının 3. nuru İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü ve pastar günüdür. 3 Şaban Kerbela'daki eşsiz fedakarlığıyla dünyaya hürriyet ve şeref dersi veren İslam'ın ve Muhammedi şeriatının büyük koruyucusu ve Kur'an-ı Kerim'i ve aziz İslam'ı müdafaa ve kollamada örnek olmuş büyük bir şahsiyetin doğum günüdür. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum gününü o hazretin izzeti, özgürlüğü ve basireti her zaman Şii Müslümanların yaşam tarzının bir simgesi ve örneği olsun diye pastar günü olarak adlandırdı. İslam İnkılabı'nı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamını korumada etkili bir askeri güç olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, İran tarihinde her zaman parlayan büyük onurlardan biri olmuştur. Tahran Radyosu olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü yıl dönümü münasebetiyle tüm dünya Müslümanları ve özgürlükçü insanlara tebriklerimizi iletiyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun komutanları ve yetkililerinin Şükür ve Ahit başlıklı konferansı, Başkomutan Ayetullah Hamenei'nin mesajının İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı tarafından okunmasıyla başladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanları ve yetkililerinin dün sabah İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Genel Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen Teşekkür ve Biat başlıklı konferansı, İslam İnkılabı rehberi ve Başkomutan Ayetullah Hamenei'nin mesajının tüm General Hüseyin Selami tarafından okunarak başladı. Mesajın içeriği şu şekilde: Bismillahirrahmanirrahim. İslam İnkılabı'na bu savunucu pastarlarına selamlarımı gönderiyorum. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve BESİC'in İslam İnkılabı'nın parlak geleceğine yönelik hareketinin ufkunu belirlemek için bu toplantının düzenlenmesi bir sevinç kaynağı ve inşallah bir berekettir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun İslam İnkılabı seviyesinde yetenekli gençleri cezbetme, yetiştirme ve eğitme çabalarını iki katına çıkarması, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nu inkılabı savunmada tüm kapasiteye kavuşturması ve devrim muhafızlarının ruhani, devrimci ve askeri bünyelerini güçlendirmesi bekleniyor. Herkesin muvaffakiyetini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Seyyid Ali Hamenei.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle bir bildiri yayınlayarak pastar gününü kutladı. İran Savunma Bakanlığı'ndan yayınlanan bildiride şunları okuyoruz. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Hazreti İmam Hümeyni Rahmetullah'ın inisiyatifiyle gerçekleşen hayırlı olaylardan biri de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü pastar günü olarak seçmesiydi. Bu direniş ve cihat kültürüne kanlarını vererek başka bir anlam kazandıran Ruhullah'ın evlatlarının yiğitlikleri ve fedakarlıklarını onurlandırmak, hakikatin, adaletin ve dünya mazlumlarının müdafaasının sadece coğrafi sınırlarla sınırlı olmadığını ispatlamak için başlatıldı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu bildirinin devamında şu ifadeler yer almıştır. İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesiyle birlikte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun inkılabı koruma ve velayet sınırını savunma, direniş cephesini genişletme ve dünya mustazaflarını desteklemedeki rolünün önemi herkes için giderek daha iyi anlaşılıyor. Irak ve Suriye'ye IŞİD gibi her türlü tekfirci akımların saldırısı sırasında tam anlamıyla Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın haremleri ve alanlarının direnişin Seyyid-i Şühedâ Komutanı Hac Kasım Süleymani tarafından korunması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun ülkeyi çeşitli askeri savunma ve güvenlik darboğazlarından geçirmek için yetkin bir şekilde hazırlandığını gösterdi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Rehberlik Bilgeler Meclisi üyelerini kabul etti. Ayetullah Hamenei bu görüşmede yaptığı konuşmada demokrasinin Bilgeler Meclisi'nde kelimenin gerçek anlamıyla gerçekleştiğini belirtti. Ayetullah Hamenei şüpheler karşısında üzülmeme gerektiğini vurgulayarak şüpheyle yüzleşmeye tamamen hazırlıklı olmalıyız. Şüpheler bile yaptırımlar gibidir. Bu yaptırımlar olmasaydı emin olabilirsiniz ki bu endüstriyel ve teknik gelişmelerimiz de olmazdı diye konuştu. Yabancıların İran'a parça ve teknoloji satmadıklarını da hatırlatan İslam İnkılabı rehberi, kendimiz harekete geçmek zorunda kaldık açıklamasında bulundu. İranlı olan bazı düşmanlıkların siyasi düşmanlık olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, Filistin meselesini örnek olarak göstererek İran'ın bu mesele karşısında bir tutumu olduğunu ve diğer güçlerin ise başka bir tutumu olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Yüksek Meclis Başkanı ve bazı Iraklı parti yetkililerle bir araya geldi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan, İran'ın şehit Korgeneral Hac Kasım Süleymani suikastı davasının takip edilmesine ilişkin kapsamlı hukuki tedbirlerine işaretle Irak tarafının bu davaya ilişkin attığı adımlarını sonlandırmasını istedi. Dışişleri Bakanı ayrıca Irak'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi ve el-Araci'ye iki ülke sınırlarındaki güvenlik sorunlarını yönetme çabalarından dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile yaptığı görüşmede Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin güvenlik işbirliği belgesini imzalamak üzere Irak'a yapacağı ziyareti duyurdu. Irak'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci de İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünü kutladı ve son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bazı saldırı planlarını illüzyon olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Iraklı yetkililer ve siyasi isimlerle yaptığı görüşmelerin devamında Irak Yüksek Meclis Başkanı Şeyh Hammam Hamudi, Babil Hareketi lideri Rayan el-Keldani ve Irak İslam Partisi lideri Reşid el-Azzavi ile bir araya geldi.
Uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı ve İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, siyasallaşmayı insan haklarının bir belası olarak değerlendirdi ve medyanın profesyonel davranması ve siyasallaşmadan uzak gerçekleri anlatması gerektiğini ifade etti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda evrensel insan hakları tartışmasına işaretle, siyasallaşmayı insan haklarının belası olarak nitelendirdi ve insan haklarının siyasallaşmanın kurbanı olduğunu hatırlatarak, insani yardımların kendilerine ulaşmasına dahi izin vermeyen masum Yemen halkının hakları buna bir örnektir diye kaydetti. Amerika'nın Avrupalılar tarafından uygulanan ve milyonlarca İranlı'nın hayatını etkileyen acımasız yaptırımları karşısında sahte insan hakları savunucularının sessiz kaldığına dikkat çeken Garibabadi, İran halkı terörist grupların faaliyetlerinin kurbanıdır. Bu terör eylemleri sonucunda 17 bin masum insan hayatını kaybetti ifadesini kullandı. Kazım Garibabadi, düşmanın tüm çaba ve dikkatini medya ve sanal ortamda İran'a karşı kullandığını belirterek, medya belirli bir grup ülkenin yıkıcı propagandalarından etkilenmeden profesyonel bir tavırla ve siyasetten uzak mesleki misyonunu yerine getirmelidir vurgusunda bulundu.
İran Enerji Bakanı şunları söyledi. Küresel su yönetiminin özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerde su yönetiminin çeşitli boyutlarıyla mevcut ve gelecekteki zorluklarıyla yüzleşmek için temel önceliklerinden biri su arzı ve talebi arasında istikrarlı bir denge oluşturmaktır. Ali Ekber Mehrabiyan, Perşembe günü Kentsel Su Yönetimi Bölge Merkezi Yönetim Kurulu'nun 13. toplantısında öncelikle son deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için bu ülkelerin yetkililerine ve halkına taziyelerini ileterek şöyle konuştu. Kentsel Su Yönetimi Merkezi'nin misyon ve hedefleri çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti ile bu konseye üye ülke ve kuruluşlar arasındaki işbirliği bu merkezin kuruluşundan 2002'den beri başlamış ve devam ediyor ve uluslararası ve bölgesel düzeyde su kaynakları ve ilgili bileşenlerin yönetiminde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında başarılı bir model olarak kabul edilebilir.
Irak Su Kaynakları Bakanı, ortak akarsulardan yasal düzenlemelerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak suyun optimum kullanımı için komşularımızla koordinasyon sağlamaya çalışıyoruz dedi. Irak Su Kaynakları Bakanı Omdia, dün Tahran'daki Kentsel Su Yönetimi Merkezi Yönetim Kurulu'nun 13. toplantısında şunları kaydetti. Bölge kuraklıkla karşı karşıya. Eğer insanlar doğru eğitim yöntemine sahipse, kaynakları yönetmek ve ülkelerin kalkınmasını desteklemek önemlidir. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak Su Kaynakları Bakanı, bölge ülkelerinin su sorununu atıp da bulunarak şunları söyledi. Irak'ta Dicle ve Fırat nehirleri akıyor. Son yıllarda bunlardan çok az kaynak Irak'a ulaşıyor. Iraklılar ve özellikle kentsel alanlarda kuraklıkla karşı karşıya. Irak Su Kaynakları Bakanı ayrıca şunları söyledi. UNESCO'nun hedeflerine ulaşmak ve insanlara su kaynakları sağlamak için veri alışverişi şu su kaynaklarının ortak yönetim yoluyla hareket etmeliyiz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çöküş tehlikesi altında olan Siyonist rejimin desteklenmeye ve yatırım yapmaya değmediğini söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Yair Lapid'in Siyonist işgal rejiminin çöküşüne ilişkin açıklamasının ardından Perşembe günü Twitter hesabından şunları paylaştı. Bu işgalci rejimin Dışişleri Bakanı Cohen, uzlaşma trenine yeni ülkelerin katılacağını iddia ederken, Lapid, İsrail rejiminin 6 ay içinde içeriden parçalanacağı uyarısında bulunuyor. Gaspçı, cinayetkar ve tabii ki Siyonist çöküşe maruz kalan rejimin desteklenmeye ve yatırım yapılmaya değer olmadığına işaret eden Nasir Kenani şunları kaydetti. Bu sadece maddi sermaye israfı değil, aynı zamanda manevi prestij kaybına ve ahlaki ve insani statünün bozulmasına neden olur. Kenani mesajında şunlar da ekledi. Amerika hükümeti stratejik bir müttefik ve Siyonist apartheid rejiminin en büyük destekçisi olarak rejime kalıcı desteğini sürdürebilir ve bazı ülkeler üzerinde onunla ilişkileri normalleştirmeler için topyekün baskı yapabilir. Ancak kökü olmayan İsrail rejiminin içsel ve kaçınılmaz çöküşünde kesinlikle bir değişiklik olmayacak.
Amerikan Kongresi'ndeki Filistin kökenli bir temsilci Rashid Tlaib, ülkesinin Siyonist rejime verdiği desteği protesto ederek Amerika'nın bu apartheid rejime mali yardımı devam ettiği sürece ölüm ve yıkım devam edecek dedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Michigan eyaletinden bir demokrat olan Rashid Tlaib şunları kaydetti. İsrail'in aşırı sağcı hükümeti Nablus kentine şiddetli bir şekilde saldırdı ve onlarca Filistinli'yi vurdu. Amerikan Kongresi'nin bu Filistinli üyesi ayrıca şunları kaydetti. Amerika'nın bu apartheid hükümetine mali yardımı devam ettiği sürece ölüm ve yıkım da devam edecek.
Türkiye'nin güneyindeki depremden etkilenen şehirlerin mağdurları yaşadığı yeri terk ediyorlar. İran Pres Haber Ajansı'nın Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinden verdiği habere göre, Türkiye'nin güney illerinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından depremden sağ kurtulan bölge halkı kalan geçim araç ve eşyalarını toplayarak bu bölgeleri terk ediyor. Depremden etkilenen insanlar artık yıkılan şehirlerin etrafında geçici çadırlarda yaşıyor. Çoğu ev eşyalarını toplayarak başka bir şehre göç etmeyi tercih ediyor. Bir kadın İran Pres muhabirine şunları söyledi. Oğlum, gelinim ve torunlarımdan biri burada enkaz altında hayatlarını kaybettiler. İran Pres'in sorusuna yanıt veren deprem bölgesinden ayrılan bir erkek ise eşyalarımızın geri kalanını topladık ve yaşamak için bu afetzede bölgesini terk etmeyi planlıyoruz dedi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8550 aşçı sarsıntı olduğunu belirterek 4 ayda kaydetmemiz gereken depremi 17 günde kaydettik. Yaklaşık 3 dakikada bir aşçı sarsıntı meydana geldi dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs 2023'te düzenlenecektir.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ konusunu görüştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz, Ayetullah Hamenei'nin İslam Cumhuriyeti ile ilgili düşmanlık sebeplerini açıklama zaruretine vurgusu etrafında. İslam İnkılabı Zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulması ardından Amerika liderliğindeki küresel emperyalizm bu nizama karşı sürekli düşmanlık ederek onu devirmeye çalıştı. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulması ardından Amerika liderliğindeki küresel emperyalizm bu nizama karşı her zaman düşmanlık ederek onu devirmeye çalışmış ve bu yolda Irak-Bağız rejiminci 8 yıl savaş dayatmaktan en ağır ve geniş çaplı yaptırımları uygulamaya kadar her yola başvurmuş, hatta askeri saldırı ile tehdit etmiştir. İslam İran'ın düşmanları askeri caydırıcılık gücünü ek olarak İran'ın dinamik dış politikasının yanı sıra ekonomik ve ticari, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda dahil olmak üzere İran'ın yeteneklerinin sıçramasından korkuyor. Aynı zamanda son 40 yılda İslam İnkılabı mesajının sınırlar dışına yayılması ve İran'ın bölgesel nüfuzunun gelişmesi nedeniyle Batı bloğunun lideri Amerika her zaman İran'a düşmanlık için en çok çabayı göstermiştir. İslam İnkılabı'nı zayıflatmak için propaganda ve medya psikolojik savaşı dahil olmak üzere her türlü yumuşak, yarı sert ve sert araçları kullanarak İran'a karşı en kapsamlı ve eşi görülmemiş yaptırımları uygulamış ve son olarak da askeri güç kullanma tehdidi gündeme getirilmiştir. Fakat İslam Cumhuriyeti hali hazırda bölgede en yüksek konumda olup uluslararası gelişmelerde çok etkin bir rol ifa ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Perşembe günü Rehberlik Bilgeler Meclisi üyelerinin kabulünde vurguladığı konulardan biri düşmanın İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığı sebebinin açıklanmasıdır.
Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu: İslam Cumhuriyeti'nin doğası bu düşmanlığı yaratıyor. Bazıları irili ufaklı tüm meselelerde Batı örneğinin uygulanmasını düşünüyorlar. Batı örneği de liberal demokrasidir. Yani din ve benzer şeyle hiç yok. Liberal demokrasinin liderleri dünya liberalizm bayrağı ve demokrasi bayrağıyla hükmetmek için bir plan çizdiler. İslam Cumhuriyeti geldiğinde halkçılığı da getiriyor, özgürlüğü de getiriyor. Fakat dini meselesini de yanına koyuyor. İşte bu planı bozuyor. Halkçılık yanına dinin yerleşmesi düşman yaratır. Sebebi de onların planlarını iptal etmesidir. Liderliğin İslam Cumhuriyeti'nin dini demokrasi sunma alanındaki önemli eylemine vurgu yapması, Batı medeniyetinin din ile siyaseti birbirinden ayırma alanındaki asırlık eğilimi göz önüne alındığında dinin siyasetten ayrılması teorisini geçersiz kılmak anlamına gelir. Batılı hükümetler ve düşünürlerin son asırlarda dinin siyasetten ayrı olmasına vurgularına rağmen İslam Cumhuriyeti dini demokrasi sistemi sunarak dini etkili bir şekilde siyasetin içine sokabilmiş ve din ile siyasetin uyumlu olmadığı konusunu meydan okumuştur. Böylece dini demokrasiyi Batı'nın sekülerizmine karşı seçkin bir şekilde gündeme taşımıştır. Bu da başta Amerika olmak üzere Batılı liderlerin öfkesine sebep olmuştur. Bu yüzden Batılılar özellikle Amerika'nın İran'a karşı yıkıcı ve devrimci eylemlerinin en önemli hedefi İslam Cumhuriyeti nizamının işlevsiz olduğunu göstermek ve İran halkını hüsran ve umutsuzluğa sürüklemektir. Fakat İslami İran her gün artmakta olan ilerlemeleri ve çeşitli siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri sayısız alanlardaki göz alıcı ilerlemeleri Amerika liderliğindeki Batı'nın İran-İslam Cumhuriyeti'ne karşı yıkıcı eylemleri ve siyasetlerinin açık yenilgisi ve dini demokrasinin Batı'nın sekülerizmine karşı başarısı sayılır.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Uluslararası Adalet Divanı'ndan Laçin Koridoru'nun yeniden açılması kararı etrafında. Ermenistan'ın Laçin Koridoru'nun kapatılmasıyla ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı şikayette bulunmasından 2 ay geçmeden Uluslararası Adalet Divanı bu stratejik koridorun derhal yeniden açılmasına karar verdi. Uluslararası Adalet Divanı koridor ile ilgili son kararında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru'nu açmasını, buradan Ermenistan'ın Dağlı Karabağ bölgesine serbestçe geçiş sağlaması talimatını verdi. Bu bağlamda Uluslararası Adalet Divanı Başkanı yaptığı açıklamada Ermenistan tarafından sunulan belgelere göre Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından Laçin koridorunun kapatılması ve kuşatması Dağlık Karabağ'da hastanede olan Ermenilerin Ermenistan'daki sağlık merkezlerine acilen sevkiyatına engel oluşturduğunu gösterdiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı şöyle dedi. İlham Aliyev hükümeti Dağlık Karabağ bölgesine temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini durdurdu ve Karabağ Ermenileri için gıda, ilaç ve diğer hayat kurtarıcı tıbbi malzemelerin kıtlığına neden oldu. Laçin koridorunun İlham Aliyev hükümetine bağlı güçler tarafından kapatılmasının gerçek sebep ve nedenleri bir yana, Laçin koridorunun kapatılma politikasının Karabağ bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasına hazırlayacak ortamı yoğunlaştırmasını da dikkatten kaçırmamak gerekir. Aslında İlham Aliyev hükümeti, Bakü hükümetinin Karabağ Ermenileriyle karşı karşıya geldiği ve Ermenilere karşı bölge ve dünya milletleri için dar görüşlü politikalar benimsediği yönündeki bazı söylentileri ispatlamıştır. Bu süreçte hiç şüphe yok ki Bakü yetkilileri İngiliz politikalarına ve ırkçı İsrail rejimine kanmışlar.
12 Aralık 2021'de İlham Aliyev hükümeti Laçin Koridoru olarak bilinen Ermenistan'a giden Dağlık Karabağ yolunu işgal etti ve bu eylemle Dağlık Karabağ ihtilafının tarafları arasındaki gerilim daha da tırmandı. Bakü'nün bu eylemi Ermenilerin Karabağ bölgesindeki altın ve bakır madenlerini çıkarmasına tepki olarak gündeme getirildi. Bu eylemlerin ardından Bakü makamları Karabağ bölgesinin altın ve bakır madenlerini bir İngiliz şirketine teslim ettiklerini gösteren belgeler yayınladılar. Uzmanlara göre Ermenistan ile Dağlık Karabağ Ermenileri arasındaki tek iletişim yolunun kapatılması Bakü hükümetinin Ermenilerle uzun süredir devam eden ihtilafı çözme sürecinin devamında temel hatalarından biridir. Çünkü Ermenilerin ve dünya kamuoyunun İlham Aliyev hükümetine politikalarına olan güvensizliği arttı. Moskova'nın 9 Kasım 2020 gece yarısı üzerinde anlaşmaya vardığı hükümlerle çelişen bu eylem, geçtiğimiz Aralık ayında İlham Aliyev hükümetinin gündemine alındı. Moskova Barış Anlaşması'nın 6. maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki iletişim yolunu hazırlamalı ve karşılığında Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasındaki iletişim yolunu Azeri tarafının seyahat etmesi için yeniden açmalıdır. Ermeni tarafı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istediği iletişim yolunu hazırlamıştır ancak Bakü yetkilileri İran sınırındaki Ermeni topraklarının bir bölümünü istiyorlar. Böylece İran ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı kesmek ve böylece Ermenistan'ın kademeli olarak yok edilmesiyle birlikte İran'a onarılamaz zararlar vermeyi hedefliyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Hisven 1401 Hicri Kameri, 3 Şaban 1444 ve Miladi 24 Şubat 2023 Cuma. 1440 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Şaban Hicri Kameri 4 yılında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselam mübarek gözlerine dünyayı açtı. İmam Hüseyin aleyhisselamın yaşamının en güzel anları İslam peygamberinin nezdinde 6 yıllık bir süre bulunmasıydı. Seyyid-i Şuhada, İmam Hüseyin aleyhisselam engin kemal, irfani ve ahlaki faziletlerle dolup taşan bir ailede yetişti. Yüce Resul'un yetiştirdiği Hazreti Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma-i Zehra selamullahi aleyha gibi baba ve anne tarafından yetiştirilen Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam, engin ilahi faziletler ve hakikatler ile aşina oldu. İmam Hüseyin aleyhisselam, İslam'ın büyük tehlikelerle karşılaştığı çeşitli olaylarda aktif rol oynadı. İmam Hüseyin aleyhisselam çeşitli ders sınıfları oluşturup burada itikadi, fikri ve siyasi konulardaki meseleleri ele alarak Nebi Ekrem'in yüce değerinin koruyucusuydu. Hicretin 50. yılında değerli kardeşi İmam Hasan aleyhisselamın şehadetinden sonra doğrudan Müslümanların hidayetine ve imametine üstlendi ve nihayet Kameri 61 yılında ceddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin taliminin savunulması uğruna şehit düştü. İran İslam Cumhuriyeti'nde İmam Hüseyin aleyhisselamın veladetine yıl dönümü Paslar günü olarak kutlanmaktadır. Çünkü İran'daki İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu İmam Hüseyin aleyhisselamın cesaretine ve dik duruşu yolunda İslam ülkelerine ve İslam İnkılabını korumak, İran'ın toprak bütünlüğünü korumak için destansı sahneler yaratmıştır ve dünyanın mümin ve özgürlük yanlısı gençlere örnek olmuşlardır. Biz de İmam Hüseyin aleyhisselamın veladeti dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Şaban 60 yılında Resul-i Ekrem'in torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın kafilesi Mekke'ye ulaştı. Yezid hükümetine itiraz etmeleri ve ona biat etmekten kaçınmaktan dolayı canları tehlikede olan o Hazret Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. İmam Hüseyin bin Ali aleyhisselam Mekke'de halk tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Vacılların gidip gelmeleri fırsatından Beni Ümeyye özellikle Yezid bin Muaviye'nin fesat dolu hükümetini ifşa etmek için yararlandı ve bu şekilde mesajlarını İslam diyarının en ücra köşelerine kadar ulaştırdılar ve böylece Mekke'deki küfe halkından Yezid'e karşı çıktığı binlerce mektup aldı ki onun bu kente gitmesini ve baskıcı Emevi yönetimine karşı ayaklanmasını talep ettiler. İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'de yaklaşık 4 ay kaldıktan sonra Kufelilerin peş peşe davetlerine ve ayrıca Yezid memurlarının kendisine tehdit ettiği tehlikeyi de göz önüne aldı. Nihayet Zilhicce ayının 8. gününde Kufe'ye gittiler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Bülent Arınç'ı kızdıracak sözler, hukuk diploması iptal edilmeli.
Yeni Asya.
Soylu, deprem hareketliliği devam etmektedir.
Karar.
Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla Hatay'da çadır ihtiyacı karşılanmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 22 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Ayağa Kalkmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kahramanmaraş merkezli İki depremin ardından Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde iki büyük deprem daha geldi. 11 ilimizde 40 bini aşkın can kaybettik. Yüz binlerce insan perişan. Felaket bundan ibaret değil. Deprem bölgesinde birçok üretim tesisi, fabrika, atölye ve makine tahrip oldu. Zaten kuraklık ve enflasyon yüzünden sıkıntıda olan tarım da ciddi ölçüde kayba uğradı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktisatçı Murat Kubilay 2023'te %3 veya 3.3 gibi zaten düşük oranlı büyümesi beklenen Türkiye'de bu oranın %1'e ineceğini tahmin ediyor. Felaket çok büyük. Altından nasıl kalkacağız? Hamasetle değil, rasyonel programla tabii. TÜBİTAK'ın bu depremle ilgili raporunda depremden önce var olan ekonomik kırgınlıklar, afetin etkileriyle birleşince yer değiştirme ihtiyacı, kilit personel kaybı, tüketici davranışlarındaki değişiklikler, tedarik zincirindeki aksamalar ve sigortacıların zor durumda kalması gibi sorunlar ortaya çıktığı belirtiliyor. Evet, depremden önce var olan kırılganlıklar üzerine geldi bu felaket. TÜBİTAK'ın aynı raporuna göre Marmara depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ve Kahramanmaraş depremini 2021 yılı dolar verileriyle sınarsak 72.663 can kaybı 84,1 milyar dolar mali hasar hesaplanmaktadır. Can kaybı ve mali hasar bu rakamlara kadar tırmanabilir. Nereden bulacağız bu kadar kaynağı? 18 bin can kaybettiğimiz 1999 Marmara depreminin ekonomiye maliyeti 15 milyar dolar civarındaydı. Marmara sanayi yöresiydi. Türkiye'nin o zamanki ve bugünkü ekonomik cesameti de farklı. Yine de en tahripkar iki deprem oldukları için Marmara depreminin kullanıldığı metodoloji gözlüğüyle bakarak ekonominin nasıl ayağa kaldırılabileceğini görebiliriz. Öncelikle kırılgan ekonomi kavramı üzerinde durmak lazım. 1999 depreminde de ekonomi kırılgandı. Depreminde vurmasıyla 2000 sonu ve 2001'de ağır krizle sonuçlanmıştı. Bugünkü Türkiye açısından Fitch üst düzey yetkilisi James Longstone geçen sene sonundaki açıklamasında Türkiye'nin kur riskleri karşısında en kırılgan ülke olduğunu söylemiş, mevcut politika karışımı sürdürülemez diye vurgulamıştı. Bu açıklama dış güçlerin saldırısı mıydı, objektif bir enformasyon mu, nasıl anlayabiliriz? Ekonomik verilere bakarak tabii. Uygulanan ucube model düşük faiz cari fazla, Çin böyle kalkındı diyerek sunulmuştu. Değil mi? Halbuki 2022 sonunda cari açık görülmedik bir rekorla 110 milyar dolara fırlamıştır. Kur riskleri karşısında kırılganlık bu işte. Enflasyonlu büyüme yanılgısı yine tüketimi ve ithalatı körüklemişti. Deprem olmasaydı da sürdürülemezdi. Nitekim TÜSİAD Başkanı Orhan Turan depremden 5 gün önceki açıklamasında dış açıktaki bu görülmemiş patlamayı vurgulayarak 2023'te kuvvetli bir istihdam ve refah yaratan bir büyüme süreci beklemiyoruz diye konuşmuştu. Böyle bir ekonomik yapıyla depremin 70-80 milyar dolar gibi rakamlara çıkabilecek mali yükünü nasıl kaldıracağız? İktidara kim gelirse gelsin yaraları sarmak için de korkuyla beklediğimiz İstanbul kıyametine tedbir almak için de hayati soru budur. 1999 depremine laboratuvar gibi bakarsak bunun cevabı yapılsa reformlardır.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 22 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde seçimden kaçma senaryosu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 5000'e yakın artçının oğlu ve yeni büyük depremlerin tekrarlandığı depremin ikinci haftasında Cumhurbaşkanı'nın daha önce ilan ettiği 14 Mayıs tarihi bir yana normal zamanı olan 18 Haziran'da gidilmesi halinde de kesinlikle kaybedeceklerine gören iktidar fevkalade korktuğu seçimleri panikle öteleme komplolarına devreye sokmaya yeltenmekte diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bundandır ki önceki depremlerde yıkılan belli sayıdaki binanın ancak 2 yılda bitirilmesine karşı 140 bine varan sayıda yıkılan ya da ağır hasarlı binaları Cumhurbaşkanı'nın 1 yıl içinde yapacağız dediği sırada önce yurt dışı bir ajansa dayandırılarak üst düzey bir hükümet yetkilisinden YSK'nın seçimi 1 yıl ya da 6 ay ertelebileceği haberleri uçuruldu. Ve tam da bu esnada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AKP kurucularından Meclis Eski Başkanı Bülent Arıç'ın ne olursa olsun bir defaya mahsus olmak üzere seçimleri bir yıl erteletme alternatiflerini sıralayıp bütün partilere anayasayı değiştirme önerisi dikkati çekti. Görünen o ki baştan beri her halükarda yolun sonunun geldiğini gören siyasi iktidar, referandumda 2,5 milyon mühürsüz oyu yasalara açıkça aykırı olarak geçerli sayan, o hal altında seçimlerin yapılmasını onaylayan YSK üzerinden şimdi de seçimleri öteleme senaryosunu sahneleme peşinde. Anayasanın açık hükümlerine açıkça aykırı olarak YSK'nın seçimleri ötelemesine ortam oluşturmaya çırpınıyor. Belli ki depremden 2 gün önce bunlara öyle bir çakalım ki bellerini doğrultmasınlar diye özellikle Millet İttifakı'na her türlü tahkiri savuran ve koltuktan kalkmamak uğruna hala politik polemiklerle toplumu kamplaştırıp kutuplaştıran tek kişilik hükümet perde altında seçimleri erteletmekle ömrünü uzatmanın peşine düşmüş. Yakın zamanda güya tatbikatını yaptığı Kahramanmaraş merkezi son depremde hiçbir planın olmadığı deşifre olan arama kurtarmadan barınma ihtiyaçlarını temine kadar çuvallayan siyasi iktidar o halde ötelenmiş seçim tezgahını kurmaya didiniyor. Bunun için el altından nabız yokluyor, vatandaşın tepkisini ölçmeye çalışıyor. Maksat anayasanın bariz hükmüne rağmen YSK'dan 2 kez seçildiği mazbatasını alan Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığı dayatmasında açığa çıktığı gibi anayasaya aykırılığını bile bile iktidarın siyasi rantı hesabına seçimlerin ertelenmesi tartışmasını tetiklemek bir süreliğine de olsa depremle açığa çıkan fiyaskonun üstünü örtmek. Ve seçimleri ötelemeyi gündemine getirmekle depremde halen süren organizasyonluğu ve koordinasyonsuzluğu siyasi tahriklerle karambola getirmek belki tutar diye.
Esfender Korkmaz 22 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Afetler özür kabul etmez" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı deprem nedeniyle tüm gayetlerimize rağmen kimi bölgelerde eksik ve aksaklıklar yaşandığını söyledi. Depremler eksik ve aksaklıkları kabul etmez. Çünkü bu eksik ve aksaklıklar nedeniyle meydana gelen zayiat telafi edilemez. Eksik ve aksaklıkların nedeni devlet çarkının yavaşlaması ve siyasi iktidarın hatalarıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Depremden 2 gün önce 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hatay'da bazı alanları riskli ilan edilen 2013 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı. Demek ki eksik ve yanlışlıklar yanlış ve yanlı yönetimden kaynaklanıyor. Bu yanlışlar devlet çarkının yavaşlamasına neden oldu. 2021 yılında Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'nın Türkiye'deki başkanlık sistemi ile ilgili bir araştırmasında bürokrasiyi nitelik değil tarikat ve AKP üyeliği şekillendirdi deniliyor. Demokrasilerde devlet kurumsallaşmıştır. İktidar kim olursa olsun devlet çarkı döner. Aynı demokrasilerde halkın seçtiği iktidarlar aynı zamanda devlet yönetiminin kendilerine geçici olarak verilen bir görev olduğunun bilinci içindedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise devletin kurumsallaşması tamamlanmamıştır. Bunun içindir ki öteden beri ve çoğu ülkede siyasi iktidarlar devleti kendi malları gibi görmüştür. Devlet ve devlet imkanlarının kullanılması AKP iktidarından sonra da ağırlaştı. Eğer devlet kurumsal yapı kazanmış olsaydı ya da iktidarda başka bir parti veya koalisyon olsaydı Gülen cemaati devlete sızmış olmazdı. 17-25 yolsuzluk iddiası veya 15 Temmuz darbe teşebbüsü olmazdı. 2018 seçimleri o hal içinde yapılmazdı. Başkanlık rejimi olmazdı ve parlamenter sistem devam ederdi. AKP'de kalsa ekonomi yönetimi devam ederdi. Yabancı yatırım sermayesi çıkmazdı. Çin'den çıkan yabancı yatırım sermayesinin bir kısmı Türkiye'ye gelirdi. Yanlış faiz politikası ve kur şokları olmazdı. Kur şoklarının neden olduğu yüksek enflasyon olmazdı. Türkiye'nin yurt dışı tahvillerinde iflas risk primi 550 baz puan olmazdı. Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi 100 seviyesinde kalırdı. Türkiye'nin dış borçlarda temerrüt riski düşük kalırdı. Türkiye insan hakları ve demokratik özgürlükler açısından 2017 yılında özgür olmayan ülkeler statüsüne gerilemezdi. Hukukun üstünlüğünde dünyada son sıralara düşmezdi. Yatırım ve güven ortamı kaybolmazdı. Yatırımlar devam ederdi. Türkiye sanayisizleşme sürecine girmezdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlanan cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlanan canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamak için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kurtuluş Gemisi.
Değerli dinleyiciler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladetiye dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde birlikteyiz.
İmam Hüseyin Aleyhisselam, masum imamların arasında yüce bir konuma sahiptir ve sadece Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın değil, tüm evliyanın ve enbiyanın onur duyduğu bir imamdır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, bu büyük insanın manevi azameti hakkında şöyle buyuruyor. Biz hepimiz, yani Ehl-i Beyt'in fertleri, kurtuluş gemisiyiz. Ama atamız, Hüseyin Aleyhisselam'ın gemisi daha hızlıdır.
İslam peygamberi tebessüm etmeyi başlıyor ve büyük bir aşk ve sevgiyle torunu Hasan'a bakarken Hüseyin'in mübarek adımlarını bekliyor. Allah Resulü tebessüm ile ve büyük bir şevk ile o anı bekliyor ve Miran Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da onu kucağına almak için sabırsızlanıyor. Kısa bir süre sonra İslam peygamberi gözünün nuru Hüseyin'i kucağına alıyor ve gözünü ondan ayıramıyor. Peki yeni doğan bebeğe hangi ad yakışır? Hazreti Cebrail gelecektir. Evet, onu beklemek gerekir. Yani Allah'ın iradesini beklemek gerekir. ve Hüseyin Allah Teala'nın belirlediği addır.
3 Şaban İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet günüdür. İran takviminde bugün Muhafızlar Günü ve İslam Mektebini Koruma Günü olarak adlandırılmıştır. Gerçekten de bu adlandırma ne güzel bir adlandırmadır. Zira İmam Hüseyin Aleyhisselam İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i korumak için nesi varsa feda eden ve aziz İslam'ı Emevilerin sapkınlığı uçurumundan kurtaran bir muhafızdı. Öte yandan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu da İran İslam Cumhuriyeti nizamını korumak, İslam'ı yüceltmek ve İslami değerleri savunmak için ellerinden gelen çabaları sarf ettiler ve büyük bir şecaatle bu uğurda malını ve canını feda ettiler. Biz de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu veladetini ve Muhafızlar Günü'nü tebrik ediyor ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun değerli mensuplarına Allah Teala'dan sağlık ve mutluluk niyaz ediyoruz.
İnnel Hüseyin Bismahum Huda Safi Natun Necat İnnel Hüseyin Bismahum Huda Safi Natun Necat Bi Abi Anta Ve Ummi Adrek Habib يا حسين بأبي أنت وأمي أدرك حبيبي يا حسين سلام حسين سلام حسين إجان إجان نورام حسين جانام حسين إجان إجان نورام حسين جانم حسین جانم حسین ای جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جان
İmam Hüseyin Aleyhisselam Allah Resulü'nün ikinci torunu Cennet Gençleri'nin iki efendisinden biri, Ashab-ı Kisa'dan biri ve Şia Müslümanların üçüncü imamıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam dünyaya gelir gelmez onu dedesi Allah Resulü'ne götürdüler ve doğumunu müjdelediler. O hazret de yeni doğan torununun sağ kulağına ezan ve sol kulağına da kamet okudu. Allah Resulü torunu Hüseyin bin Ali'yi kucağına aldığında ona öpücükler yağdırdı. Bazı rivayetlere göre Hazreti Cebrail gelir ve şöyle sorar. Ya Resulullah, bu bebeği ne kadar çok seviyorsunuz ki onu defalarca öpüyorsunuz. Allah Resulü ise şöyle karşılık verir. Kılıçların ve mızrakların isabet ettiği yerleri öpüyorum. Allah Resulü bunu söyledikten sonra yüreği sızladı ve gözünden yaşlar akmaya başladı. Allah Resulü evladının kaderini şu tek cümleyle ifade etmiş oldu.
İslam dünyasının büyük alimlerinden Koleyni'nin Kafi adlı eserinde anlattığı rivayete göre, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladeti, şehadeti ve Ehl-i Beyt'in onun soyundan geleceği haberi doğumundan önce Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından İslam peygamberine verilmiştir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Hazreti Cebrail Allah Resulüne nazil oldu ve şöyle arz etti. Ya Muhammed, Subhanallah seni kızın Fatıma'dan bir evlatla müjdeledi. Ancak senin ümmetin senden sonra onu öldürecektir. Allah seni ayrıca imamet ve velayeti onun soyundan belirlediğini de müjdeledi. Allah Resulü bu mesajı aldıktan sonra mutlu oldu ve şöyle dedi. Kabul ettim ve mutluyum. Ardından Allah Resulü gidip bu önemli ilahi mesajı kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'ya iletti. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ise şöyle karşılık verdi. Babacığım, senin ümmetinin öldüreceği bir evlada ihtiyacım yok. Allah Resulü ardından Yüce Allah'ın diğer müjdesini kızı Fatıma'ya anlatarak şöyle buyurdu. kızım Fatıma. Subhanallah, imamet ve velayet ve vesayeti de benim zürriyetimde bu bebeğin soyuna verdi. Hazreti Fatıma bu ilahi müjdeyi ve Allah Teala'nın güvencesini duyunca sevgili babasına şöyle dedi. Babacığım, ben de bu mübarek evladın doğumundan mutlu olacağım.
Şam-ı Haram Khan'a gelip, gülü pervana gelip, dili divana gelip, bu güle müşteri. Gül bu gülstana gelip, dürü dürü dana gelip, göre reyhana gelip, gülü peygamberi. Vallahi zibadi Hüseyin, gülü zahradi Hüseyin, bize mağladi Hüseyin, diyerem ya Hüseyin. Gel yoluva gül seferem ya Hüseyin, gel yoluva gül seferem ya Hüseyin. Kademlerinden öperem ya Hüseyin, gel yoluva gül sefere ya Hüseyin, gel yoluva gül sefere ya Hüseyin. Kademlerinden öperem ya Hüseyin, kademlerinden.
Petrus kanadı kırılmış ve bir adaya düşmüş bir melekti ve İmam Hüseyin aleyhisselam doğduğunda Hazreti Cebrail ile birlikte Allah Resulü'nün huzuruna geldi ve kendini Hüseyin'in beşiğine sürdü. Bunun üzerine Allah Teala ona tekrar kanat verdi ve o da tekrar göklere yükseldi. İmam Hüseyin aleyhisselam sayesinde şefa bulan bu melek, ziyaretçilerin selamını İmam Hüseyin aleyhisselam ulaştırma ahdi bağladı ve şöyle dedi. Onun şifa vermesini telafi etmek boynumun borcudur. O ziyaret eden hiçbir ziyaretçinin selamı ona ulaşmadan ve ona selam eden hiç kimsenin selamı ona ulaşmadan yerde kalmaz.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden ve İmam Ali Aleyhisselam'ın sadık arkadaşlarından İbni Abbas'ın anlattığına göre, bu melek cennette Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın hizmetkarı olarak tanınıyor. Ne mutlu, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünde yer ve gök sevinç ve mutluluk içindeyken, o Hazretin mübarek mahzarına müşerref olan ve sevgi ve saygılarını Hazretin kutsal türbesinde arz eden insanlara.
Allah Resulü İmam Hüseyin Aleyhisselam'a büyük sevgi duyar ve onun hakkında şöyle buyururdu. Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Allah Resulü ayrıca İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Hüseyin benim ruhum ve meyvem, kalbimin sükun ve huzurudur. Ne zaman Hüseyin'e bakacak olursam açlığın giderilir. Hüseyin benim reyhanım ve iki gözümün nurudur.
Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Allah Resulüne Ehl-i Beytinden kimi daha çok seviyorsun diye sorulduğunda Hasan ve Hüseyin diye buyurdu. Allah Resulü defalarca Hasan ve Hüseyin'i kucağına alıyor, onları kokluyor ve öpüyordu. Bazen Hüseyin Aleyhisselam secde sırasında Resulullah'ın omzuna biniyordu. Hazret bu durumda secdesini uzatıyor ve Hüseyin'in omzundan kendi isteğiyle inmesini bekliyordu. Sahabe, Hazret'e neden secdesinin uzadığını, acaba vahiy mi nazil olduğunu sorunca şöyle buyururdu. Hayır, sadece evladım Hüseyin sırtıma bindiği içindi.
İmametin İmam Hüseyin aleyhisselam soyunda devam ettiği hakkında ise Salman Farsi'den de bir rivayette şöyle deniliyor. Ben Resulullah'ın Hüseyin'i dizinde oturtup onu öptüğünü ve şöyle buyurduğunu gördüm. Sen büyük ve büyük bir insanın evladı ve büyük insanların babasısın. Sen imam ve bir imamın oğlu ve imamların babasısın. Sen Allah'ın hücreti, Allah'ın hüccetinin oğlu ve sayıları 9 olan ve sonuncusu onların kaimi İmam Zaman aleyhisselam olan ilahi hüccetlerin babasısın.
Güller açtı gülsetanda bağbanın gülü güldü. Güller açtı gülsetanda bağbanın gülü güldü. Şad olup di gök fehakdan aşıkana dile geldi. Benim güzel balam gözünü at sana kurban, at sana kurban, at sana kurban. Sana ben lay lay çalarım, sana ben lay lay çalaram, kadovi özüm alaram, sinemin üstte salaram, sinemin üstte salaram, sinemin üstte salaram. Can Hosen, can, canem Hosen, ey cane cananem Hosen. Canem Hosen, canem Hosen, ey cane cananem Hosen, canem.
İmam Hüseyin Aleyhisselam, masum imamların arasında yüce bir konuma sahiptir ve sadece Ehl-i Beyt'in değil, tüm evliyanın ve peygamberlerin onur duyduğu bir imamdır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu büyük insanın manevi azameti hakkında şöyle buyuruyor: "Biz hepimiz, yani Ehl-i Beyt bireyleri, kurtuluş gemisiyiz. Ama atamız Hüseyin Aleyhisselam'ın gemisi daha hızlıdır." Yani kim şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'in emsalsiz ve saygın kişiliğine tevessül ederse daha çabuk saadete ve kurtuluşa nail olur. Ve kim o hazretle daha fazla ve daha derin irtibat kurarsa hem dünyada ve hem ahirette daha iyi bir hayata kavuşur.
Evet, kim Allah katına yakınlaşmak ve amelini ıslah etmek ve ilahi katta daha iyi kul olmak istiyorsa bir kestirme yolu seçebilir ki o da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kurtuluş gemisidir. Kim gönlü sadakat ve hakikatten yana ise İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kurtuluş gemisine biner ve onun lütfundan yararlanır ve velayet ve sevgi sahilinde huzura kavuşur.
Değerli dostlar, Müslümanlar için bayram günü olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet günü yıl dönümünde sizlerle o hazretten bir hadisi paylaşmak ve bu hadisi Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın bireylerine, gönül verenlere hediye etmek istiyoruz.
Bir gün adamın biri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti: "Ben günah işlememek istiyorum ama yapamıyorum. Lütfen bana günah işlememe mani olacak bir nasihatte bulunun." İmam Hüseyin Aleyhisselam ise şöyle buyurdu: "Beş işi yap, ardından istediğin kadar günah işle." Aslında imamın bu hadiste demek istediği şey şu ki, eğer beş konuya dikkat ederseniz asla günaha doğru yönelmez ve günah işlemekten el çekeceksiniz. Peki neydi bu beş amel?
Birincisi, Allah'ın rızkını yeme, ardından istediğin kadar günah işle. İkincisi, Allah'ın velayetinden çık, ardından istediğin kadar günah işle. Üçüncüsü, Allah'ın seni göremeyeceği bir yer bul, ardından istediğin kadar günah işle. Dördüncüsü, ölüm meleği ruhunu almaya gelince gücün yeterse onu bertaraf et ve elinden kurtul, ardından istediğin kadar günah işle. Beşincisi, cehennem zebanisi seni cehenneme atmak istediğinde gücün yeterse cehenneme girme, ardından istediğin kadar günah işle.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizi noktalamadan evvel İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet gününe özel duanın bir bölümünü hep birlikte okumak istiyoruz. Bu dua ile birlikte Allah Teala'dan o hazret ile bir araya gelmeyi ve bizi onun emrine itaat edenlerden yapmasını niyaz ediyor ve şöyle diyoruz: "Ey yüce Rabbimiz, Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bizi onlardan yap ve onlarla birlikte ebedi saraya yerleştir. Ey yüce Rabbimiz, bizi onu tanımakla onurlandırdığın gibi ona yakınlaşmakla da onurlandır ve bizi ona eşlik etmeyi rızkımız yap ve bizi onun emrine itaat edenlerden eyle."
Değerli dinleyiciler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyh Nesiruddin Tusi.
Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı bilim adamı Şeyh Nesreddin Tusi'yi anma günü bağlamında sizler için bir program hazırladık.
Bu programda bu ünlü İslam alimini sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Bugün 24 Şubat, İslam aleminin en etkin ve en tanınmış İranlı bilim adamlarından olan Şeyh Nesreddin Tusi'yi anma günüdür. Bugün İran takviminde bu büyük bilim adamını anma günüdür.
Hicri Kameri 597 yılında İran'ın güneydoğusunda Horasan bölgesinde bulunan Tus kentinde yaşayan bilim adamının evinde bir çocuk doğdu. İsmi Muhammed olan bu çocuk daha sonra büyük bir bilim adamı olup Hoca Nesreddin Tusi adıyla ün yaptı. Hoca Nesreddin eğitimine doğduğu yer olan Tus'a başladı. Sarf ve nahvi öğrenip büyük din adamlarının eserleri ve durumları ile ilgili bilgi almaya başladı. Daha sonra mantık bilimini de dayısından öğrenip geometri, aritmetik ve cebir gibi matematik dallarında da titiz bir şekilde bilgilenmeye başladı.
Nesreddin Tusi gençliğinin başlarında Horasan'ın dört büyük şehirlerinden biri olan dönemin parlak ve önemli bilim merkezlerinden Nişabur kentine gitti. Bu şehirde Nesreddin Tusi'nin faydalanabileceği birçok bilim adamı ve alim vardı. Nesreddin Nişabur'a giderek kendi meraklı ve araştırmacı ruhunu doyurmaya çalıştı. O Nişabur'u terk ettiğinde yüksek bilimsel becerilerini edinerek artık hocalarından da öğrenecek bir şey geride bırakmadı.
Hoca Nesreddin'in doğup büyüdüğü dönem İran tarihinin en zor dönemlerinden biri olmuştur. Bu dönem Moğolların İran'a saldırdığı döneme denk gelmişti. Moğol saldırılarında İran'ın kültürüne ve bayındırlığına büyük darbeler indirildi. Kütüphaneler ve okullar yıkılıp hocalar ve alimler ya öldüler ya da avare durumuna düştüler. O dönemde Moğol saldırganları bilimsel bulguları anlama gücüne sahip olmadıkları için doğal olarak bu bilime de önem vermiyorlardı.
Farabi, Biruni ve İbn Sina gibi büyüklerin geriye bıraktığı parlak bilimsel medeniyet Moğolların saldırıları arasında yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Ancak dönemin tarihçilerinin çoğuna göre Moğol Hanı Hulagu Han'ın aklına hakim olup onun gücü ve nüfuzunu ülke çıkarları doğrultusunda yararlanmayı başardı. Böylece bilim ve edeb dünyasına ciddi katkılarda bulundu.
Hoca Nesreddin bilimsel konumunun yanı sıra Hulagu Han üzerindeki etkisinden dolayı bu Moğol Hanı'na toplumsal ve kültürel alanlarda da düzenlemeler yapmasını ve bilginler ile sanatkarlara ilgi göstermesini tavsiye ediyordu. Moğol Hanı ise Moğol istilasından sonra Arabistan'a sığınan bilim adamlarının geri dönüp İran'ın Azerbaycan bölgesinde bulunan Merağa şehrine yerleşmelerini emretti. Böylece Hoca Nesreddin etrafında birçok öğrenci ve talip toplanıp onun yanında bilimsel birikimlerini artırmaya başladılar. Bu doğrultuda Hoca bir kütüphane kurmasının yanı sıra okullar ve bilim merkezleri inşa ettirip öğrenciler ve bilim taleplerine maaş ve mali destek sağladı. Böyle imkanların sağlanması ile İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Meraga şehrinin birçok bilim adamı ve alimin bir araya geldiği bir mekana dönüşüp bilim merkezi haline geldi.
Tahran Radyosu.
Bu İranlı bilim adamının şaheserlerinden biri de Mera Gözlem Evi'ni kurmasıdır. Moğol Hanı Hulagu Han, Hicri Kameri 638 yılında Hacı Nasreddin'e Meraga'da bir rasathane kurmasına izin vererek ülkedeki devlete bağlı mali kaynaklardan ve ülke çapında bulunan vakıflardan yararlanabileceği yetkisi verdi. Bu malların ondan biri rasathane binasının inşası ve gerekli araç gereç ve malzemelerin tedarik edilmesi için kullanıldı. Tarihi yazılara göre Meraga Rasathanesi yüksek bir kuleye sahip olup mükemmel ve lüks bir yapıya da sahip olan bir mekan imiş. Yine tarihi belgelere göre bu binanın içerisinde dünya haritası, takım yıldızların tasarımları ve tabelaları asıllıydı.
Meraga Gözlemevi dönemin en gelişmiş araç gereçlerine sahip olup 300 yıl sonrasına kadar da Batı'da görülmeyen bir ihtişama sahipti. O dönemdeki bilimsel çevrelerde önem arz eden gözlem evleri, bilim adamlarının bir arada toplanıp ücra noktalardan bile gözlem evlerinin bulunduğu noktalara gelmelerine neden oluyordu. Meraga Rasathanesi'ne yüzlerce bilim adamı gelip Hoca Nasiruddin'in yanında bilimlerini artırmaya başladılar. Bu rasathanenin yakınında Bağdat, Şam, Beyrut ve Cezayir'den İran'a getirilen 4000 kadar değerli kitap, bilim adamları ve alimlerin hizmeti için Meraga Kütüphanesi'ne getirilmişti. Meraga Rasathanesi, laboratuvar niteliği taşıyan tesisatının yanı sıra bu kütüphane sayesinde dönemin büyük bilimsel akademileriyle itibar ve önem bakımından yarışacak dereceye gelmişti.
Hacı Nasreddin birçok kitap telif ve tercüme edip kimi eserlerinde kitapları açıklamış ve yazmak suretiyle çoğaltmıştır. Çok karmaşık ve telaşlı bir dönemde yaşamasına rağmen ancak bu engeller ve hayatın inişli çıkışlı akışı onun bilimsel ve felsefi alanlarda geride kalmasına, yol açmasına izin vermedi. Hacı Nasreddin'in hedeflerinden biri de geçmişten kalan eserleri ve bilim birikimini daha sonra üretme sürecinde yararlanabilecek şekilde gelecek nesle de aktarabilmesiydi.
Nesiruddin Tusi'nin eserlerine baktığımızda ise onun daha çok yeni risaleler ve eserleri toplama, açıklama ve düzeltme gibi bilimsel çalışmaları tercih ettiğini anlıyoruz. Onun adına 60 kadar risale ve kitap bulunmaktadır. Bunlar arasında Şerh-i İşarat, Hikmette Tembihler, Kelamda Tecridül Akaid, Ahlak-ı Nasiri, Mantıka Esasül İktibas ve Geometride Öklides Tahriri adlı eserlere değinmek mümkün. Hoca Nesiruddin Tusi ayrıca en büyük Şii mütekellimlerinden ve İslam aleminin parlak ve etkili bilginlerinden de sayılır. Hocanın yazdığı Tecridül Akaid adlı eser ise Şii kelamının en önemli eserlerinden olup kelam biliminin evrilmesinde büyük bir rol oynamıştır.
Hacı Nasreddin Tusi birçok bilim dalında ileri derecede bilgiye sahipti ancak eserlerinin çoğunun içeriği matematik ve geometriye ayrılmıştır. Bu bilgin trigonometri alanını astronomiye başvurmadan geliştiren ilk bilim adamıdır. Nasreddin Tusi'nin matematik alanında yazdığı kitaplar kendi döneminden günümüze dek dünyanın birçok noktasında ders kitapları olarak okutulmaktadır. Diğer eserler ise başka dillere çevrilip Avrupalı bilginler tarafından kullanılmıştır.
Nasreddin Tusi, trigonometriyi bağımsız bir bilim dalı olarak ele alan ve tanıtan ilk bilim adamıydı. Ünlü bir Fransız matematikçisi Nasreddin ile ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Orta çağdaki en büyük geometri hocalarından ve alimlerinden biri de Hoca Nasreddin Tusi'dir. Bu bilim adamı döneminin neredeyse tüm bilim dallarında ayrıntılı kitaplar yazmış ve geometride de Öklit geometri teoremlerini yeni yöntemler ile çözmeyi başarmıştır.
Bunlara ilaveten Nasreddin Tusi gökbilimi alanında gözlem araçları ve malzemelerini icat edip astronomi biliminin gelişmesine de büyük katkılarda bulundu. Hocanın Tezkere-i İlmul Heyye adlı risalesi Orta Çağ'ın Bartholomeus astrolojisine ilişiren en mükemmel eserlerinden biri olup gezegenlerin seyrini matematik modellere dönüştüren tek eserdir. Bu kitap muhtemelen Avrupalı astronomların yazıları aracılığıyla dolaylı bir şekilde ünlü Polonyalı Alman astrolog Kopernik'i de etkilemiştir.
Ayrıca bilim adamlarının Hoca Nasreddin Tusi'nin eserlerini incelemelerine göre bu İranlı bilgin Amerika kıtasının koordinatlarından bile haberdar idi. Halbuki Kristof Kolomb Hoca Nasreddin Tusi'den 200 yıl sonra Amerika kıtasını keşfetti. Bu bilgi Sovyetler Birliği bilim adamları tarafından Hoca Nasreddin'in astronomik cetvellerini incelediği sırada anlaşılmış ve Çağdaş Sovyet dergisinde Kolomb'un Öncüleri başlıklı makalede yayımlandı.
Bu İranlı bilim adamının diğer bilginlere karşı üstünlüklerinden biri onun edebi bilgisi, söz, duvarcığı ve belagatıdır. Böylece bu bilim adamı kendine büyük alimler ve yazarlar arasında özel bir yer ayırmıştır. Nitekim bu bilim adamının ismi birçok şairin tezkeresinde de yer almaktadır. Onun yazı stilinin özelliklerinden biri de Moğol dönemi yazarları aksine açık ve basit şekilde yazmasıdır. Bu bilgin yazılarında en zor ve en karmaşık bilimsel konuları akıcı, açık ve anlaşılır biçime indirgemiştir.
Nasreddin Tusi'nin Farsça eserleri olup irfani hikayeler içerikli Ahlak-ı Nasiri, Seyr-ü Sülük ve Ağaz ile Encam eserleri ve Arapça olan Şerh-i İşarat eserlerinin dili, akıcılığın ve belagatın en yüksek derecesinde yazılmıştır. Bu eserler, bu İranlı alimin Farsça ve Arapça'da ne kadar becerikli ve bilgili olduğunu gösteriyor. Tabi, Hoca Nasreddin Tusi'nin yazdığı risaleler ve mektuplarının çoğu Arapça olarak yazılmıştır. Bu bilim adamını İbn Sina ile kıyaslamak yerinde olacaktır. Farkları ise İbn Sina'nın usta bir tabip olması ve Nasreddin Tusi'nin mükemmel bir matematikçi olmasıdır.
Nasreddin Tusi Hicri kameri 672 yılında öğrencileriyle birlikte talan edilen İran uygarlığından geri kalan kitapları toplamak için Bağdat'a gittiği sırada Bağdat yakınında bulunan Kazemin şehrinde vefat etti. Hacı Nasreddin Tusi'nin İran ve dünya bilimine sunduğu hizmetten dolayı onu anmak için özel girişimlerde bulunulmuştur. Bunlardan biri aydaki 60 kilometre çapında bir yanardağ kraterinin onun adıyla anılmasıdır. 1979'da Rus astrolog Nikolay Stefanovich Chernih tarafından keşfedilen cüce gezegende onun adıyla anılmaya başladı. İran'da ise bu büyük alemin doğum günü Hacı Nasreddin'i anma günü ve ayrıca mühendisler günü olarak adlandırılmıştır.
Değerli dinleyiciler, Hoca Nasreddin Tusi Anma Günü bağlamında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bizleri www.parsule.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.rib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun komutanları ve yetkililerinin Şükür ve Ahit başlıklı konferansı, Başkomutan Rehber Hamene'nin mesajının İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Genel Komutanı tarafından okumasıyla başladı. İran İslam Cumhuriyeti Sanma Bakanlığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle bildiri yayınlayarak Paslar Günü'nü kutladı. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün Rehberlik Bilgiler Meclisi üyelerini kabul etti. Dışişleri Bakanı, Yüksek Meclis Başkanı ve bazı Iraklı parti yetkilileriyle bir araya geldi. Garip Abadi insan hakları siyasallaşmanın kurbanı olmuştur dedi. Irak Su Kaynakları Bakanı'ndan suyun optimum kullanımında komşularla koordinasyon içinde çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin güneyindeki depremden etkilenen şehirlerin mağdurları yaşadığı yerleri terk ediyorlar. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Müzik